çantam.
Kim bilir, bazı kapıların bize kapalı görünmesi önünde değil, arkasında bulunduğumuz içindir. Hanımlar, beyler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sırt Çantam'da buluştuk yine. Sırt Çantamı hazırlayan ve sunan ben Gülnur Öztürk ve yapım ve yayın elemanımız Selahattin Böke. Sizlere sıcacık sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Efendim, programımıza bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözleriyle başladık. Bizler de Sırt Çantam'da uluslararası eğitim serüvenine dair bütün kapıları açmaya ve arkasında ne var ne yoksa sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bizlere ulaşmak için elektronik posta adresimiz sirtcantam@trt.net.tr. Şimdi her zaman olduğu gibi Sırt Çantam'a şöyle hareketli bir şarkıyla başlayalım. Arkasından sizleri alıp Türkiye'nin bir başka köşesine, bambaşka bir şehirdeki bir derneğe götüreceğiz. Ama birazcık meraklarına durun. Öncelikle Sıla'dan Vaziyetleri dinliyoruz.
Bu vaziyetler hayra alamet, ilde durdum düşündüm yine niye beni buldu, eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Bu vaziyetler hayra alamet, ilde durdum düşündüm yine niye beni buldu, eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Nerede düşürdün?
Sevgili dinleyiciler, şu anda Gaziantep'te Sofdağ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ndeyim. Yanımda da kurucu başkanımız Faruk Erbağcı var. Şimdi Faruk Bey'e mikrofonu uzatayım. Bakalım Sofdağ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği nasıl kurulmuş ve ne gibi çalışmalar yapıyor?
Sofdağ Gençlik Spor Kulübü 2005 yılında beraber yüzme arkadaşlarımızla beraber kurduk. Ana faaliyetlerimiz genel olarak yüzme, su altı, su topu ve modern pentatlon branşlarında aktif olarak lisanslı sporcularımız var. Gençlere bu tip imkanlar sağlıyoruz, genç ve küçük çocuklara. Aynı zamanda grubumuzun, kulübümüzün yaşlılarla ilgili branşları da var. Modern pentatlonda özellikle Türkiye çapında dereceler alıyoruz. 2009 yılından itibaren de Ulusal Ajans'ın Avrupa Birliği projeleriyle tanıştık. Bu tarihten itibaren projeler yazmaya başladık ve gençlik değişimi, 3 tane gençlik değişimini yaptık ve bitirdik.
Nerelere götürdünüz arkadaşları diye ben hemen bir sözünüzü keseyim.
Buradaki durum şudur, gençlik değişimini projeyi biz yazıyoruz, yurt dışından ülkeler geliyorlar. Türkiye'ye geliyorlar, bir haftalık programlara katılıyorlar, bir hafta boyunca beraber belli bir aktivite yapıyoruz. Bir hafta sonra herkesi evine gönderiyoruz. Bu gençlik değişimi oluyor. Bir de eğitim ağ kurma oluyor.
Eğitim ağ kurma projelerine geçmeden önce. Peki hangi ülkelerden arkadaşlarımızı Gaziantep'le tanıştırdınız ve Gaziantep'le ilgili izlenimleri nasıl oldu?
Şimdi her projede ortalama 4 veya 5 ortakla çalışıyoruz. Avrupa'nın tamamından ve komşu ülkelerden de alış yapabiliyoruz ortak olarak. Bunlar Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan tamamıyla çalışıyoruz. Bunlar gelenler genel olarak Türkiye'den çok memnun kalıyorlar. Özellikle yemeklerimizi çok seviyorlar ve acı olduğunu da özellikle söylüyorlar. O konuda biraz sıkıntımız var.
Birazcık sıkıntımız var ama eminim arkadaşlarımızın her birinin zevkine uygun yemekler bulmak mümkündür Gaziantep'te.
Tabii ki şimdi genel olarak her kesime uyacak yemekler yapıyoruz. Ancak bize normal gelen yemekler onlara biraz acı gelebiliyor. O tip bir sıkıntımız oluyor evet. Onun dışında gelenler genel olarak Gaziantep'in tarihinden çok etkileniyorlar. Çarşıdan pek gelmek istemiyorlar proje merkezine. Biraz da öyle bir problem yaşıyoruz. Yani devamlı gezmek istiyorlar. Gaziantep bitmiyor çünkü tarihi dokusuyla çok iyi bir kent. Genel olarak memnunlar gelenler. Bu gençlik değişimlerinden sonra eğitim ağ kurmaları yaptık. Yani diğer ortak ülkelerle ortak faaliyetler neler yapabiliriz adı altında eğitim çalışmamız oldu. Bunlar da gene bir 5 gün 6 gün sürüyor projesine göre. Burada da yeni ortaklıklar kuruyoruz. Avrupa ile yeni bağlantılar yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 2012 yılında AGH ile tanıştık. AGH Avrupa Gönüllü Hizmeti. Bu kapsamda derneğimiz akredite oldu. Avrupa tarafından, Avrupa database'lerinde, Bilgi Bankası'nda her tarafta şu anda derneğimiz tanınıyor, biliniyor. Bundan sonra genel olarak Avrupa'ya gençleri 2 ile 12 ay arasında gönderiyoruz. Oradan da buraya 2 ile 12 ay arasındaki sürelerde gelen yabancı gönüllüleri burada ağırlıyoruz. Yabancı gönüllülerimiz buraya gelince bizim aktif faaliyetlerimiz olan yüzme faaliyetine çocuklara yardımcı oluyorlar. İngilizce kursları açıyoruz dernek olarak. Bu kurslarda da yetişkin ve çocuklara gelen gönüllüler konuşma kulübü ismiyle bir kulübümüz var. Orada yardımcı oluyorlar ve İngilizcelerini geliştirmesine herkese yardımcı oluyorlar kısaca.
Peki acaba buralı arkadaşların bu gönüllülere karşı tepkisi nasıl oluyor? Ben biliyorum ki Gaziantep halkı özellikle çok çok misafirperver bir halk ama şaşırıyorlar mı burada onlarla çalışmak için gönüllü olarak ta nerelerden uzak uzak ülkelerden geliyor bu genç arkadaşlarımız? Acaba buradakilerin tepkisi nasıl oluyor? Hoşlarına gidiyor mu?
Şimdi ilk başta tabii insanlar biraz önyargıyla bakıyorlar. Bunların burada ne işi var? Ancak bir süre sonra onlar gelip de tanışınca, beraber faaliyetlere katılınca insanların bakış açıları değişiyor. İlimizde gençlik faaliyetlerini yapan 5 tane kulüp ve dernek var. Bu derneklerde her sene yüzlerce genç geliyor. Artık Gaziantep'te alıştı. Gaziantep'te turistik bir kent olduğu için son 5 yıldır çok aktif olarak turist gelmeye başladı. Yani bir noktada insanların artık gözü yabancılara alıştı. Ama halen yeni şey alışmayanlar bakış açılarıyla, davranışlarıyla bunu gösteriyorlar ama genel olarak Antep artık alıştı bu işe.
Peki aynı soruyu bir de buraya gelen uluslararası gönüllü arkadaşların açısından sorayım. Onlar buradaki iletişimden memnunlar mı? Burada karşılaştıkları tepkilerden acaba size nasıl geri dönüşler oluyor? Neler söylüyorlar bu konularda?
Ana hatlarıyla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Onlar da ilimize alıştılar. Zaten bir de Suriyeliler memleketimize çok yoğun bir şekilde gelince Gaziantep bayağı bir yabancı görmeye başladı. Herkes artık gayet normal görüyor. Onlar da gelenler de alıştılar. Yabancılar da ilimizde çok rahat gezebiliyorlar. Bir sıkıntı da yaşamıyorlar. genel olarak bir problemimiz olmuyor. Onların da problem olmuyor. Ufak tefek problem olduklarında biz zaten çözmeye çalışıyoruz. Yardımcı oluyoruz o konuda. Sıkıntılar olduğunda zaten dernek bu işle ilgili sorun çözücü noktasında.
Bildiğim kadarıyla şu anda Letonyalı bir gönüllünüz var. O ne gibi çalışmalar yapıyor dernekte?
Letonyalı gönüllümüz 12 aylığına ilimize geldi ve derneğimize geldi. Ana hatlarıyla yüzme faaliyetlerinde çocuklara yardımcı oluyor. Akreditasyonumuz da bu şekilde olduğu için ve İngilizce kurslarında çocuklara İngilizce öğretmeye ve konuşma kulüplerinde çocuklarla beraber konuşmaya çalışıyoruz. Onun dışında da zaten gönüllümüzün haftada 2 günleri boş ve ayda 2 günlerde ekstradan bir boş günleri var. Bu günlerde de ilimizi rahat rahat gezebiliyorlar. Diğer festivallerdir, şenliklerdir. Yani işin açığı şehrimizi bizden daha çok geziyorlar desem yalan olmaz.
Faruk Bey, biz genelde sırt çantamda Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan derneklerden bahsederken Avrupa Gönüllü Hizmeti ile ilgili de birazcık bilmeyenler, duymayanlar, ilk kez sırt çantam programını dinleyenler için fikir vermeye çalışıyoruz. Birazcık bahsetsek Avrupa Gönüllü Hizmeti neleri içeriyor, gençlerimize nasıl destekler var, ulusal ajans bize bu konularda nasıl destek veriyor? Bunu bir de sizden dinleseler, Gaziantep'te çok aktif olan bir derneğin başkanından duysalar.
Şimdi öncelikle Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde ulusal ajansımızın bakış açısı imkanı kısıtlı gençlerin bu işe tercih edilmesi. Öncelikle seyahat engeli olanlar, imkanı kısıtlı olanlar bu projelerden çok daha rahat faydalanabiliyorlar. Ana hatlarıyla genel olarak bizim derneğimiz projelerimizi yazıyor. Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı ulusal ajansımız da bu projeleri inceliyor. Kabul ederse bunu hibelendiriyor ve gençlerin hizmetine sunuyor. Burada biz bir noktada aracı kurum şeklinde çalışıyoruz. Ulusal ajanstan hibeyi alarak gençlerin Avrupa'da gidecekleri yerlerde veya buraya gelenlerin ekonomik olarak sıkıntı olmaması açısından bu bütçeyi kullanıyoruz. Bu gençlerin kullandıkları bütçenin tamamını ulusal ajans tarafından karşılanıyor. Gençlerin cebinden neredeyse hiç para çıkmayacak şekilde bir imkan var.
Üstelik bu arkadaşlarımıza bir cep harçlığı da veriliyor.
Evet, Avrupa'ya gidenler ve Türkiye'ye gelenlere ülkelerin şartlarına göre 60 ila 120 euro arasında ülkenin durumlarına göre bedeller euro olarak ödeme yapıyoruz. Örneğin Türkiye için ödenen rakam 80 eurodur. Türkiye'de gelip de yemesi, içmesi, konaklaması karşılanan bir Avrupalı gencimiz sonuçta netice itibariyle cebine de ekstradan 80 euro koyarak cep harçlığı şeklinde bir ödeme alıyor. Türkiye'den Avrupa'ya giden gençler de ülkelerin durumuna göre 80, 100, 105 o şekilde bir miktarı her ay gittikleri yerden alıyorlar. Burada ana hatlarıyla bu paranın tamamı Avrupa Birliği'nden karşılanıyor ve bu konuda da Ulusal Ajans bize her türlü desteği sonuna kadar sağlıyor. Bu konuda da Ulusal Ajans'a sonsuz teşekkür ediyoruz.
İsterseniz biraz da sizin genç gönüllülerinizle konuşalım. Onların bu dernekteki aktiviteleri nelermiş? Birazcık kendilerine soralım. Olur mu? Sezgin, sen bize neler anlatacaksın bu güzel dernekle ilgili?
Ben öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. Avrupa gönüllüleri sayesinde gönüllülüğün tanımının ne olduğunu öğrendim. Gönüllünün insan yaşamına kattığı değeri anladım. Aynı zamanda yurt dışından bir sürü insanla ve bir sürü arkadaşımla birlikte tanışma fırsatı yakaladım. Aynı şekilde bu arkadaşlara bizim kültürümüzü tanıttım. Onların kendi kültürlerini öğrendim. Ve bu benim için çok büyük bir ayrıcalık oldu. Bu hayatta yani normalde yaşayamayacağım şeyleri bu Avrupa Birliği projeleri sayesinde deneyerek ve yaşayarak öğrendim. Ayrıca biraz katıldığım projelerden bahsetmek gerekirse daha önceleri bir sürü projede aktif olarak gönüllü olarak yer aldım. Aynı zamanda eğitmenliğim de bulunmakta birkaç projede. Projelerden en önemlisi, en çok hoşuma giden projelerden bir tanesi Gençler Konuşuyor adlı projemizdi. Bu projede mesela sokaklara çıkarak gençlere güncel konular hakkında konuşarak onlara sosyal medyada veya normal medyada kendi fikirlerini almak ve bu fikirlerinin aslında normal diğer büyük insanlar gibi önemli bir şey olduğunu gösterebilmeye çalışmaktı burada amacımız. Aynı zamanda geçen sene okullarda yapmış olduğumuz birkaç projelerimiz vardı lise seviyesi düzeylerinde. Liselerde yaygın eğitim modelini oturtmaya çalıştık. Gençlere, daha doğrusu liseli arkadaşlarımıza gönüllülüktü, liderlikti, takım çalışmasıydı. Bu gibi kendi kişisel gelişimlerini arttırıcı önemli eğitimlerin verilmesini sağladık. Ve bunları gerçekleştirirken yine Avrupa Birliği projeleriyle gelen arkadaşlarımızdan yararlandık.
Birazcık projelerden de bahsedelim, ayrıntısına girelim istiyorum. Özellikle buraya gelen, yurt dışından gelen gönüllü arkadaşlar burada neler deneyimliyorlar? Gerek kültürel değişimlerde, gerek Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında gelen arkadaşlar. Gaziantep'le ve Gaziantep halkı ile iletişimleri nasıl? Buradaki deneyimleri nasıl? Yemekler, Gaziantep'in tarihi ortamı, gezilecek, görülecek yerleri acaba nasıl izlenimlerle dönüyorlar? Sizinle neler paylaşıyorlar?
O zaman şundan başlayayım ben size. Gaziantep'e gelen arkadaşlar özellikle Gaziantep'in tarihine bayılıyorlar. Şehir gezdirmeleri oluyor mesela kültürel tanıtım etkinlikleri kapsamında. Şehir merkezinde Gaziantep'in tanıtımına yönelik geziler yapıyoruz. Burada arkadaşlar tamamen buraya hoşlanıyorlar ve proje boyunca bize buradan ayrılmak istemiyoruz, buraya tekrar gelmek istiyoruz gibi söylemler oluyor. Ayrıca yemek konusuna gelecek olursak arkadaşlar yemeklerimizi, evet Faruk abi de bahsetmişti, acılı olduğundan dolayı biraz alışamıyorlar ama yine de gerçekten seviyorlar. Aynı zamanda bizim bu Antep yerel halkında pek fazla böyle yabancı insanlar, pek fazla yeni yeni tanınmaya başladığından dolayı biraz ilk başta şaşkınlık oluyor ama bu yabancı insanlar nasıl geldi falan gibisinden. Zamanla onlar da alışma geçiyorlar ve onları kabullenmeye, sevmeye başlıyorlar. Aynı şekilde bizim gönüllerimiz de, yani daha önce Avrupa'da pek fazla görülmemiş bir şekilde insan yapısıyla karşılaştıkları için biraz şaşkınlıkları oluyor ama yani şimdiye kadar hiç kimseden böyle bir rahatsızlık şeklinde bir ifade duymadım.
Biz genelde yurt dışından gelen gönüllü arkadaşlarla sohbet ederken çok şaşırdıkları bir şey oluyor. Diyorlar ki işte bir çarşıda dükkanın önünden geçerken bizi içeri buyur ediyorlar, çay ikram ediyorlar. Biz Türkiye'den başka bir yerde bunu yaşamadık diyorlar. Acaba Gaziantep'te de yaşıyor mu arkadaşlarımız böyle şeyler?
Evet, kesinlikle yaşıyorlar. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Mesela ben genelde Gaziantep'in büyük çarşısı var. Büyük çarşısında turistik çarşı demek daha güzel olur. Turistik çarşısında arkadaşlarla birlikte gezerken bir sürü dükkana giriyorlar tabii arkadaşlar. Biraz alışveriş yapmayı seven oldukları için. Aynı zamanda mesela bize orada çok fazla şey ikram ediyorlar. Mesela şunu da alın, şunu da tadına bakın. Bakın şu da çok güzel falan ve arkadaşlarımız bundan gerçekten çok hoşnut kalıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor.
Yani Gaziantep'in misafirperverliğini de en derin şekilde yaşamış oluyor buraya gelen arkadaşlarımız, değil mi?
Evet, kesinlikle.
Peki Sezgin, sen aynı zamanda çok başarılı bir üniversite öğrencisisin. Acaba bu gönüllü çalışmaları üniversite hayatıyla, mühendislik eğitimiyle beraber yürütmek zor olmuyor mu?
İlk başlarda mesela ben bir üniversiteye başladığım zamanlar çok fazla boş vaktim vardı. Yani boş vakti nasıl dolduracağım hakkında bayağı bir şey düşünüyordum, nasıl söyleyeyim, tereddüde düşüyordum ve beni bayağı yoruyordu. Bu Avrupa Birliği projeleriyle tanıştıktan sonra bu boş vaktimlerimi bayağı doldurdum. Ve ayrıca kendime artık vakit ayıramıyorum. Bu projeler sayesinde mesela daha önce de bahsetmiştim. Gönüllülük yapmak kavramı insan yaşamına çok fazla şey katıyor. Yani bir işe yaradığınızı hissetmek, bir insan yaşamına katkınızın olduğunu bilmek sizi gerçekten motive ediyor ve yatağa yattığınız zaman rahat uyumanıza sebep olabiliyor. Vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. Ayrıca burada edindiğiniz bilgiler, kendinize kişisel gelişiminden, mesela İngilizcenizin gelişiminden bahsedebilirim burada özellikle. Ben mühendislik öğrencisi olduğum için İngilizce benim ileriki iş hayatımda çok önemli bir husus olacak. Burada bu arkadaşlar, gelen arkadaşlarla konuşmam, bunlarla iletişime geçmem sayesinde İngilizcemi bayağı bir geliştirdiğime inanıyorum. Aynı şekilde burada edindiğim bazı özgüven ve motivasyondan da bahsetmek gerekir. Bu konuda şöyle söyleyebilirim size. Mesela normal bir öğrencinin yaşayabileceği şeyleri, siz mesela, ya doğrusu hayal edebileceği, mesela bir yurt dışına gideyim, şunu yapayım filan, bunları hayal edebileceği şeyleri gerçekleştirmek size tamamen bir özgüven sağlıyor.
Yani aslına bakarsan evet, diyoruz ki gönüllü çalışma demek birilerine kendinizden farklı bir şeyleri değiştirmek için, kendi hayatınızın dışındaki hayatlara dokunmak için ve huzurlu uyumak için, evet bize böyle bir şeyler sağlıyor. Ama bir yandan da sen o kadar çok şey saydın ki, özgüven, motivasyon, İngilizcenin gelişmesi, bir açıdan da bakınca çevremize olan katkıdan çok daha fazlasını kendimize almış oluyoruz. Dolayısıyla her zaman programlarda şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, gönüllü çalışma yapacaksanız önce bencil olun. Kendinize ne katacaksınız ona bakın. Aslında kendi kazanımlarınız çok çok daha fazla. O yüzden kendi kazanımlarınız önce bir sizi motive etsin. Kendinizi değiştirdikten sonra dünyayı zaten değiştirirsiniz diyoruz. Ve Sezgin, bildiğim kadarıyla sen kendini ve dünyayı değiştirmek için Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri de yazıyorsun. Acaba bu proje yazım aşamalarından, belki fikir üretimi aşamalarından biraz bahseder misin? İşin bir de yaratıcı kısmına bakalım.
Şimdi fikir üretme aşamaları biraz zor bir aşama oluyor. Çünkü mesela aklınızda bir sürü proje dolaşıyor ama o projeyi uygun bir formata geçirebilmek ve uygun bir formatta yazabilmek gerçekten çok zor bir süreç oluyor. Genelde proje yazma aşaması gerçekten bu işin en zevkli aşamalarından bir tanesi oluyor. Çünkü çok yoğun bir aşama oluyor ve siz kendinizi bu işe tamamen verdiğiniz için, yani bu yolun sonunda kendinizi rahatlamış ve huzurlaşmış hissediyorsunuz. Ve işin diğer bir güzel tarafı da bu projeyi gerçekleştirdikten sonraki rahatlama. Mesela çok bir projenin ortalama süresi 7 ila 10 gün arasında değişiyor. Ve projeyi yaparken siz bayağı büyük bir sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz olabiliyor. Çünkü yurt dışından bir sürü arkadaşı buraya getirmişsiniz, 20-25 tane arkadaşı. Onların sorumlulukları sizin üzerinizde. Ve projeyi gerçekleştirip tamamladıktan sonra üzerinize çöken rahatlık, yani şu ana kadar hiçbir şekilde yaşanmamış bir rahatlıklardan bir tanesidir.
Tahmin edebiliyoruz. Pekala, acaba sen bu kadar söylediğine göre ve bu kadar başarılı projelerinde içinde illaki aksilikler olacak. Aksilik yaşanmadan, zorluklar yaşanmadan olmaz. Her şey güllük gülistanlık değil. Ama acaba buraya gelen Avrupa Gönüllü Hizmeti gönüllüleri ne gibi sıkıntılar yaşadılar? O sorunları nasıl aştınız?
En çok çevreden gelen insanların olumlu veya olumsuz yönde tepkileriyle karşılaşıyorlar. Ama bunları biraz onların, mesela arkadaşlarla birlikte şehir merkezinde gezerken onların yanında dolaşarak bu dil problemleri olsun, olumsuzluklar olsun, bunları çözümünü sağlıyoruz.
Arkadaşlar, isterseniz şimdi şöyle güzel bir müzik arası verip birazcık soluklanalım. Arkasından Gaziantep'teki sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Çarpıyor kalbim bir kor. Kurtulamazsın, buna engel olamazsın, çok zor. Kalbini bana ver, yırtıp aç içinden çıkar. İhtiyacım var, yeni gün doğmadan tutsak. Hikayene susadım, gözlerim titriyor. Tadı dilimin ucunda, tenimin içinde, ellerim üşüyor. Karşı konulmazsın, çarpıyor kalbim bir kor. Kurtulamazsın, buna engel olamazsın, çok zor. Anlarsın, anlarsın. kanla kan süzülür boynundan. Anlarsın bundan önce kaç hayat var.
Gaziantep'teki sohbetlerimize Letonya'dan Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmak için gelmiş olan Zana ile devam ediyoruz. Şimdi Zana bize kendisini tanıtsın. Bakalım neler söyleyecek. Merhaba Zana.
Merhaba. Benim adım Zana. Ben Letonyalıyım. Ben Avrupa Gönüllü Hizmeti. Ben yüzmek hoca ve İngilizce öğretmen. Gaziantep insanları seviyorum ve Katmer'i çok seviyorum ve Ali Nazık içli köfte çok güzel.
Sen güzel Türkçe konuşuyorsun. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Gaziantep Sofdağ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin bir de taptaze yepyeni bir gönüllüsü var. Melek Atabey. Melek şu anda yanımda. Bakalım o gönüllü çalışmalarla bu dernekle nasıl tanışmış ve gönüllü olmaya nasıl karar vermiş?
Merhaba öncelikle. Ben 1,5 yıldır Antep'teyim, Gaziantep'teyim. 2012 Eylül ayında geldim, atandım. İngilizce öğretmeniyim. İlk başta bir 5-6 ay Antep'e uyum süreci sürdü. Ondan sonra şimdi üniversitede ve üniversiteden önce de ben hep tiyatroyla uğraştım, dramayla uğraştım. Geçen yıl bir sivil toplum kuruluşunun Gaziantep Şubesi'yle karşılaştım, tanıştık. Onların bir drama projesi vardı ve ben de katıldım. 4 ay eğitim aldık. Bunun sonucunda o sırada sivil toplum kuruluşunun yönetimi bir şeyleri vardı, bir gönüllülük çalışmaları vardı. Daha doğrusu training course, eğitim kursu vardı Ermenistan'da ve ben de buna gönüllü oldum. Ve gittim. Tabii orada çok güzel şeyler paylaştık oradaki arkadaşlarla. Konusu şeydi, gençleri ilgilendiren çatışmalar toplumda. Gayet siyasi bir şeydi. Ve güzeldi. Sonunda şu duyguyu yaşadım yani. Topluca, yani daha önce hiç tanımadığınız insanlarla bir projeye katkıda bulmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, çorbada tuzunuzun bulunmasının hani nasıl bir his verdiğinin bu duyguyu yaşadım. Sonra döndüğümde...
Dönmeyelim. Dönmeden önce ben sana şunu sorayım. Hangi ülkelerden arkadaşlar edindin? Özellikle kültürel açıdan neler paylaştınız? Birbirinize neler öğrettiniz?
Gitmeden önce süresi ne kadardı hatırlayayım? 7 gün falan. Bana dediler ki işte geleceğiniz zaman çok böyle duygusal bağlanacaksınız, üzüleceksiniz, çok böyle ağlamalar falan olacak. Ben kesinlikle inanmadım. Yani ne olabilir ki diyorsunuz? Hani sonuçta farklı kültürden, farklı dilden, farklı insanlar gelecek. Ve 7 günde hani ne derece yakınlaşabiliriz bu insanlarla? Ama gittiğimiz zaman hani bütün gününüzü birlikte geçiriyorsunuz ve hani zaman algısı çok farklı bir şey. 7 gün bize 7 ay gibi bir şeydi herhalde geldi ve inanın ki geldiğimiz zaman ağladık gerçekten. Hangi ülkeler vardı? Moldova, Ermenistan, Türkiye, Gürcistan, Kıbrıs, Türk kesimi. Evet, bu kadar. Bu kadar ülkeydik. Katılımcılar 3'er kişiydi. Çok iyiydi. Yani ve hani geldiğimiz zaman bağlantıları sürdürdük. Hala da görüşüyoruz arkadaşlarla. Sonra bu yıl geçenlerde ben yine tekrar bir projeye katıldım. Yine bir eğitim kursu. Bu da kültürler arası öğrenme. Bu da başka bir yine sivil toplum kuruluşunun aracılığıyla oldu. Gaziantep'te şöyle bir şey var. Sivil toplum...
Gaziantep'te şöyle bir şey.
Gaziantep'te şöyle bir şey var. Sivil toplum kuruluşları bireysel çalışmıyorlar. Birbirlerine olabildiğince yardım ediyorlar. Mesela bir proje geldiği zaman katılımcıyı yönlendiriyorlar ya da işte teşvik ediyorlar. Her türlü desteği sağlıyorlar birbirlerine. Benim bu katıldığım kurs ne zamandı? Bundan iki hafta önceydi. Bu sefer 18 ülke vardı. 36 katılımcıydı. dediğim gibi kültürler arası öğrenme, yaygın öğrenme farklılıklara rağmen konusu, başlığını bu şekilde özetleyebilirim. Bu da çok güzel geçti ve ben bundan sonra dedim ki ciddi ciddi düşünmeye başladım. Ben bu işe yani tam anlamıyla gireyim. Yani bir Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde bulunayım ya da hani elimden ne geliyorsa yapabileyim. Bu noktada Faruk Bey ile karşılaştık. Kendisinde böyle bir projesi vardı, işte çocuklara İngilizce gönüllü olarak öğretimi. Sonuçta benim işim bu. O yüzden ben de aday oldum ve şu an ikinci günüm. İnşallah güzel şeyler yapacağız birlikte.
Hiç şüphemiz yok. Eminim çok çok güzel şeyler yapacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz sana da Melek.
Rica ederim.
Seni buradan andığımda aman sakın ağlamayasın, bizi sakla gözyaşında.
Sevgili dinleyiciler, bugünlük bizden bu kadar. Gelecek hafta yine Salı günü 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Sırt Çantam.